Ayrım 9.
Sayfa 111. 27 Mayıs'ın tasfiyesi. Naci Aşkun'un yerine kim geldi? Nazi Generali Geyli'nin öğrencisi Fuat Doğu. 2 yıl içinde ihtilalci subaylar bir bir tasfiye edilirken Cevdet Sunay, Memduh Dağmaç, Fuat Doğu gibi 27 Mayıs'a muhalif askerler ordunun ve devletin en kritik noktalarını ele geçirmeye başlamışlardı. Mah artık subay peşindeydi. 21 Mayıs 1963, Talat Aydemir ve arkadaşlarının onurlarını kurtarmak için giriştikleri 2. ihtilal girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı. Ankara, İstanbul ve İzmir'de 1 aylık sıkı yönetim ilan edildi. Darbeciler tutuklandı, Talat Aydemir ve 2 subay arkadaşı 5 Temmuz 1964'te asıldı. Harbiye 1963 ve 1964 yılında mezun veremedi. Çünkü öğrencilerin tamamı 1459 askeri öğrenci Kara Harp Okulu'ndan atılmıştı. Aydemir'in yeni bir junt hareketine başladığı bilgisi 1 ay önce MAH Başkanı Fuat Doğu tarafından Başbakan İnönü'ye bildirilmişti. Dipnot: Talat Aydemir Hatıralar adlı kitabında şöyle der. Mahkeme safhasında sıra Alparslan Türkeş'e gelince işin iç yüzü anlaşılır. Meğer ihbarı yapan Türkeş'miş. Sayfa 338. İstihbaratı alan İnönü, hareket içinde olanların hemen gözaltına alınması emrini verebilirdi. Ama bekleyip ihtilalcilerin kesin sayısını öğrenmek istemişti. Zaten MAH durumdan o kadar emindi ki Fuat Doğu ihtilal teşebbüsünün olduğu gün İran'a gitmişti. İnönü ile Fuat Doğu'nun ilişkisi yıllar önce başlamıştı. Fuat Doğu en üst makamlara rapor yazmayı çok seviyordu. Henüz yüzbaşı rütbesiyle Genelkurmay İstihbarat Dairesi'ne çalışırken, savaşın son yıllarında Cumhurbaşkanı İnönü'ye 12 adayla ilgili 2 rapor sunmuş ve onun övgüsünü kazanmıştı. Fuat Doğu'nun bir özelliği de nabza göre rapor vermekti. Raporunu kime sunacaksa sunduğu kişinin özelliklerine göre hazırlıyordu. Bazen Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay olmak üzere 3 rapor hazırlıyordu. Her birinin içeriği de başka başka oluyordu. 21 Mayıs hareketinden sonra Ankara, İstanbul ve İzmir'de sıkı yönetim ilan edildi. Siyasi terminolojimize o günlerde yerleşti zinde güçler sözü. Zinde güçler her yerde juntacı arıyordu. Birini bulmuşlardı. 1 Ağustos gecesi sabaha karşı kapı çaldı. Evde yalnızım, kalktım baktım. 3 kişi duruyor kapıda. Biri Şükrü Balcı, o zaman Ankara Trafik Müdürü. Biraz şaşırdım. Trafikle ilgili bir sorunum yok. Şükrü Balcı kapımı neden çalar? Açıkladı. Sıkı yönetim komutanlarının emriyle arama yapılacak. Sizi tanıdığım için ben geldim. Daha çok şaşırdım. Ne aradıklarını sordum, söylemiyorlar. Kağıtlar, kitaplar, mektuplar yığıldı odamın ortasına. Bir valize doldurduk. Balkon kapısında gün ağarırken Şükrü Balcı biraz üzgün. Sizi emniyet müdürlüğüne götüreceğiz. Bir soruşturma var. Aşağıda cip bindik, gittik emniyet müdürlüğüne. Saatlerce bekledikten sonra Ali Suluki oğlunun karşısına çıktım. Başka bir soruşturma nedeniyle şimdi sizi daha yetkili görevlilere yolluyoruz. Harp okuluna gidiyorsunuz. Bir cip ve harp okulu. Şaşkınlığım sürüyor. Bir yandan da seviniyorum. Harp okulunda 21 Mayıs olayına katılan harbiyeliler yatıyor. Bir gazeteci için ilginç olabilir. Akşam bastırıyor. Harp okulunun koridorlarında ilerliyoruz. Kapılarda sıkı yönetim mahkemelerinin numaralarını okuyarak koridorun sonuna geliyoruz. Bir kapı, bir kapı daha, bir odaya giriyorum. Camlar kapalı. Ortada bir karyola, temiz çarşaflı yastığıyla çok hoşuma gitti. Hemen yattım. Bir güzel uyudum. Sonra bir kadın çığlığıyla uyandım birden. Yan odadan sesler geliyor. Başını karyolaya vurarak bağıran bir kadın suçsuzluğundan bahsediyor. Ben de suçumu merak ediyorum ama sabahı beklemek gerek. Ertesi günü akşam saatlerinde sorgu yargıcının karşısına çıkınca suçumu öğrendim neyse. Mamak'ta yatan Talat Aydemir ve arkadaşları için vurucu bir kuvvet suçüstü yakalanıyor. Ben de o kuvveti yönetenlerden biriyim. Mamak'a gidip kaçıracağız onları. Kargaların bile güleceği bir olay. Valizimdeki mektupların, yazıların okunması bitince benden özür dilediler. Dipnot: Müşerref Hekimoğlu, Başkent Günleri, Çağdaş Yayınları, Nisan 1990, sayfa 186-187. Gazeteci Müşerref Hekimoğlu başından geçenleri yıllar sonra kaleme aldığı Başkent Günleri adlı kitabında böyle anlatıyordu. Müşerref Hekimoğlu'nu yakalama emrini MAH Başkanı Fuat Doğu vermişti. 48 yaşındaki Fuat Doğu'nun bir diğer özelliği de herkesten kuşkulanmasıydı. MAH Başkanlığına gelmesi için Fuat Doğu'ya en büyük desteği Milli Birlik Komitesi üyelerinden Sami Küçük vermişti. Fuat Doğu koltuğuna oturduğu ilk günlerde Sami Küçük komiteden arkadaşı Supi Karaman'ı da yanına alıp kutlama ziyaretine gitmişlerdi. Sonradan MAH içindeki arkadaşlarından öğrendiler ki Fuat Doğu kendisini kutlamaya gelen bu meslektaşlarının konuşmalarını teybe aldırmıştı. Fuat Doğu Genelkurmay Başkanı Sunay'ın emrini yerine getirmeye başlamıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni izliyordu. MAH yeniden içe donuk istihbarat faaliyetlerine başlamıştı. Günlerini tavla oynayarak geçiriyor. İki yıldır sessizce İstanbul'daki teşkilata gidip gelen ve pek bir iş yapmayan 30 yaşındaki Hiram Abbas günlerini tavla oynayarak, atış talimleri yaparak geçiriyordu. Öğretmeni Fuat Doğu'nun MAH başkanı olmasını teşkilattaki arkadaşlarına rakı ısmarlayarak kutladı. Fuat Doğu İstanbul'da ilk değişikliği yapmış, 27 Mayıs'ta gözaltına alınan Mazhar Eymür'ü MAH İstanbul Bölge Başkanlığı'na getirmişti. Hiram Abbas bilmiyordu ve kendisine de cesaret edip soramamıştı. Mazhar Eymür'ün Mason olduğu söyleniyordu. Yeni bölge başkanının 19 yaşındaki oğlu Mehmet Eymür'ü o tarihlerde babasını ziyarete geldiğini tanımış ve kanı çok ısınmıştı. Gerçi biraz yaramazdı. Ankara Koleji erkek kısmında okuyordu. İngilizce öğretmeniyle derste tartışmış, iki arkadaşıyla birlikte okuldan uzaklaştırma cezası almıştı. Okul arkadaşlarıyla birlikte olayı kınamak için 97 metrelik dilekçe yazıp Milli Eğitim Bakanlığı'na göndermişti. Mehmet Eymür istihbarat konularına da çok meraklıydı. Sık sık babasını ziyarete geliyordu. Babam 1962 yılında 62 yaşındayken İstanbul ve bölgesi merkez şefliğine veya diğer bir adıyla İstanbul ve bölgesi emniyet baş müfettişliğine tayin edilmiş, Trakya, Bursa, İzmit'in de dahil olduğu geniş ve önemli bir bölgenin başına geçmişti. Bir hafta sonu Bursa'ya gittik. Babam daireye gidecekti. Benim de gitme isteğim üzerine birlikte yola çıktık. Daireye uğrayıp bir müddet kaldıktan sonra Bursa'daki görevlilerle birlikte iki katlı küçük bir eve gittik. Evde yerde bağdaş kurmuş oturan iki sakallı adamla ayakta duran iri yarı muhafız tipli birkaç adam vardı. Oturanlar biz girince ayağa kalktılar. Babam adamlardan daha yaşlısıyla tercüman vasıtasıyla bir şeyler konuştu. Ben yanlarında fazla kalmayıp dışarı çıktım. Şoförlerin yanına gittim. Bunlar da kim böyle diye sorduğunda İran'dan sürülen bir şahıs olduğunu, Türkiye'de misafir edileceğini söylediler. Yıllar sonra babamla konuşan o yaşlıca sakallı adamın dünyanın ve İran'ın kaderini değiştireceğini nereden bilebilirdim? O adam İran'ın dini lideri Ayetullah Humeyni idi. Dipnot: Mehmet Eymür Analiz, Milliyet Yayınları 1989, sayfa 28-30. Ayetullah Humeyni'nin Türkiye'de bulunduğu o yıllarda Amerikan banış gönüllüleri akın akın Anadolu'ya geliyorlardı. Gelmelerinin nedeni de geri kalmış toplumlara Batı uygarlığını götürmekti. Köy enstitülerini kapatan Türkiye kapılarını ardına kadar Amerikan barış gönüllülerini açmıştı. Barış gönüllülerinin organizasyonunu bugün artık SİHA'nın sivil toplum kuruluşu olduğu açığa çıkan Mormon misyonerleri yapıyordu. ABD'de geniş bir kampanyayla gençler toplanıyor, kurslardan geçiriliyor ve şu sloganla Türkiye gibi az gelişmiş ülkelere uğurlanıyorlardı: Amerika'nın daha iyi yaşanacak bir yer olmasını sağlamak için ülkeyi terk et. Barış gönüllülerinin dolaylı ajanlık yaptıkları kısa bir süre sonra ortaya çıkacaktı. Örneğin geldiklerinin 3. yılında Genelkurmay Başkanlığı barış gönüllülerinin Doğu Anadolu bölgesine gitmesine izin vermeyecekti. Hiram Abbas'ın da içinde bulunduğu kontr espiyonaj bölümü barış gönüllülerinin ne yaptıklarını, neleri merak ettiklerini, kimlerle temas kurduklarını araştırmamıştı. 1962-1964 yılları arasında 3 Türk vatandaşını Bulgaristan adına casusluk yapıyor diye yakalamışlardı. Ama müttefiklerin casusluk yapacaklarını hiç ama hiç inanmıyorlardı. Türkiye'deki barış gönüllülerinin sayısı 1201'di. Bu rakam Hindistan'dan sonra dünyada en çok barış gönüllüsünün bulunduğu ikinci ülkenin Türkiye olduğunu gösteriyordu. İşin ilginç bir yanı ise barış gönüllülerinin en çok başkent Ankara'da 317 bulunmalarıydı. İstanbul ikinci sırada 64 gelmekteydi. Batı uygarlığını öğretecek barış gönüllülerince kapılarını sonuna kadar açan Türkiye, 2 yıl önce komünist oldukları gerekçesiyle 147 öğretim üyesini üniversitelerden kapı dışarı etmişti. SİHA anketi. 1960'lı yıllar ne Türkiye için ne de Amerika için hayırlı geçiyordu. ABD telaş içindeydi, dünya elinin altından kaymaya başlamıştı. Birleşmiş Milletler'deki ağırlığını her geçen yıl kaybediyordu. 1952 yılında üye ülkelerin %85'i Amerika ile birlikte hareket ederken bu oran 1960 yılında %56'ya düşmüştü. Güney Amerika, Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu'da Amerika'ya karşı sert tepkiler başlamıştı. 1960-1964 yılları arasında 27 Afrika ülkesi bağımsızlığını kazanmıştı. Yankee Go Home afişleri asılıydı dünyanın her köşesinde. Amerika sertleşmeye başlamıştı. Hakimiyetini reddeden 3. Dünya ülkeleri liderleri SİHA tarafından ya tasfiye ediliyor ya da öldürülüyorlardı. Ve Türkiye de bundan nasibini alacaktı. 21 Aralık 1963. Akdeniz'in en sorunlu adası Kıbrıs yine karışmıştı. İki Türk öldürülmüştü. Türkiye'de gösteriler başlıyor. Türk uçakları Kıbrıs göklerinde gövde gösterisi yapıyorlardı. Bir gün sonra da Türk donanmaları Kıbrıs karasularına giriyordu. İngilizler ve Yunanlar eğer Türkiye adaya çıkarma yaparsa karşı koyacaklarını söylediler. Türkiye çıkarma yapmadı. Ancak Kıbrıs durulmuyordu. Lefkoşa'nın Yunan mahallesindeki Bayraktar Camii'ne bomba atıldı. Adada gerginlik artıyordu. Kıbrıs sorunu konferanslarla ve Birleşmiş Milletler nezdinde çözüme kavuşturulmaya çalışıldı. Daha önce Kıbrıs konusunda Türkiye'nin lehine, Yunanistan'ın aleyhine tutum alan Amerika saf değiştirmişti. ABD ve İngiltere Türkiye'yi sıkıştırıyordu. Başbakan İnönü başta olmak üzere Türkiye geri adım atmıyordu. 22 Şubat 1964 tarihinde saat 11.45'te Başbakan İsmet İnönü'ye başbakanlıktan çıkarken Mesut Suna adındaki bir kişi tarafından dört el ateş edildi. Kurşunlar otomobilin kapısına isabet etmişti. Suikastı gerçekleştiren Mesut Sunay'ı MAH ve emniyet birimleri birlikte sorguladılar. Kayseri'den gelmişti. Hiçbir örgütle bağlantısı yoktu. İnönü'nün yaptığı konuşmalardan olumsuz etkilenip onu öldürmeye karar vermişti. Hepsi buydu. Mesut Sunay yargılanıp ceza yedi ve dosya kapandı. Dipnot. Türkiye'de başbakanlara yapılan suikastlarda nedense hiç örgüt bağı bulunamıyordu. Demirel iki kez, Ecevit biri yurt dışında olmak üzere iki kez ve Özal bir kez bu tür saldırılara maruz kalmıştı. Ancak hiçbir suikasta siyasi neden bulunamamıştı. Garip. Bu arada Kıbrıs krizi giderek tırmanıyordu. 6 Mart 1964 tarihinde İnönü gazetecilere adaya çıkarma yapabileceklerini söyledi. 13 Mart'ta Türk jetleri bir kez daha ada üzerinde uçtu. 16 Mart'ta meclis oy birliğiyle hükümete Kıbrıs'a çıkarma yetkisini verdi. Soluklar tutulmuş çıkarma saati beklenirken ABD Başkanı Lyndon Johnson'dan Başbakan İnönü'ye bir mektup geldi. Amerika Türkiye'yi uyararak bizim verdiğimiz NATO silahlarını kullanamazsınız diyordu. O güne kadar Türkiye'nin yüzüne gülen Amerika gerçek yüzünü gösterivermişti. Silahlar sadece komünistlere karşı kullanılabilecekti. Başbakan İnönü siyasi literatüre geçen yeni bir dünya kurulur Türkiye orada yerini alır ünlü sözüyle yanıtladı mektubu. Ardından Amerika ve İngiltere'de bir dizi görüşmelerde bulundu. Sovyetler Birliği fırsatı kaçırmıyor, NATO içinde yalnız kalan Türkiye'ye sıcak mesajlar gönderiyordu. İhtiyar kurt İnönü pes etmiyordu. Türk uçakları bir kez ada üzerinde gövde gösterisi yaptı. O sıcak günleri Başbakan İnönü'nün damadı gazeteci Metin Toker yakından yaşamıştı. Benim bildiğim kadarıyla biz Kıbrıs'a çıkmaya ciddi olarak ilk defa 1964 yazında azmettik. O teşebbüsümüz de Johnson'un ünlü mektubuyla durdurulmuştu. General Porter diye bir Amerikalı geldi. General Ankara'ya bizzat Başbakan Johnson tarafından gönderilmişti. Görevi İsmet Paşa'nın hayır dediği bir takım teklifleri Türkiye adına kabul edebilecek bir başbakan aramaktı. General Porter'ın gelişi günlerince CIA ajanları da Türkiye'de bir anket yapıyorlardı. Başbakan kim olsun? Dipnot. Metin Toker, Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları, Bilgi Yayınları 1990, sayfa 195-211. Aranan başbakan bir yıl sonra bulunacaktı, Süleyman Demirel. O günlerde Fuat Doğu da Sento kursuna gidecek Türk istihbaratçılarını tespit etmişti. Listesinin başına en beğendiği öğrencisi Hiram Abbas'ı yazmıştı. Hiram Abbas'a Sento kursu, 19 Nisan 1964. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, Kıbrıs'la ilgili gazetecilerin sorularını sabrımız tükendi, artık bundan gerisini dostlarımız düşünsün diye yanıtlayıp, Sento Askeri Komitesi'nin toplantısına katılmak için Amerika'ya giderken, Hiram Abbas ve teşkilattan arkadaşları Londra'daki Sento kursuna gitmek için son hazırlıklarını yapıyorlardı. Hiram Abbas arkadaşlarına karşı sürekli sıcak, neşeli ve espriliydi. Oysa eşi ve oğluna karşı soğuk davranıyordu. Kimsenin gelip kendisini havaalanından yolcu etmesini istemedi. Zaten diyordu, abartacak bir şey değil, topu topu bir aylığına gidiyorum, göz açıp kapayıncaya kadar biter. Arkadaşlarıyla Yeşilköy Havaalanı dış hatlar bölümünde buluştular. Görevli olarak ikinci kez yurt dışına çıkıyordu. Sento, Merkezi Anlaşma Teşkilatı, Türkiye ile Amerikan, İngiliz, İran, Pakistan istihbarat birimleri arasında sıkı bağların kurulmasına ve gizli faaliyetlerin yürütülmesine yol açan bir ittifaktı. Bu teşkilat Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve İngiltere arasında Sovyetlerin Orta Doğu'da nüfuz kurmasını önlemek amacıyla Bağdat Paktı adıyla 1955 yılında oluşturulmuştu. İşin özünde Nasır Harekatı'na karşı Orta Doğu'da bir örgütlenmeydi Bağdat Paktı. Ancak Irak, Temmuz 1958'de yapılan bir darbe sonrasında Sovyet yanlısı rejimin iş başına geçmesiyle ittifaktan ayrılmıştı. Trajikomik olan Irak'ta askeri darbe olduğu gün Kral Faysal'ın Türkiye'ye gelecek olmasıydı. Bayar ve Menderes konuk kralı karşılamak için İstanbul Yeşilköy Havaalanı'nda bekliyorlardı. Kral Faysal değil ama devrildiğinin haberi geldi İstanbul Yeşilköy Havaalanı'na. Bunun ardından da Bağdat Paktı üyeleri Londra'da toplanarak teker teker Amerika ile savunma ve işbirliği anlaşmaları imzalanmasına ve paktın Bağdat'ta olan merkezinin Ankara'ya taşınmasına karar verdiler. Bu ülkeler Amerika ile olan ilişkilerini daha da geliştirerek örgütün adını 21 Ağustos 1959'da Sento yaparak faaliyetlerine devam ettiler. Cento giderek ABD'nin Orta Doğu'daki casusluk örgütü haline geldi. Cento'nun bir istihbarat birimi de Ankara'daydı. Bu merkezde sadece istihbarat değil, Sovyetler Birliği'ne karşı dezenformasyon da yürütülüyordu. Yapılan anlaşmalar Amerika'nın iç kargaşa durumları dahil her türlü dolaylı veya doğrudan saldırı durumlarında üye devletlere müdahale etmesi koşuluna kadar getirildi. Cento, Orta Doğu'da Amerikan-İngiliz gizli servislerinin rahat, verimli çalışmalarında çok etkili oluyordu. Örgütün küçük hücrelerden oluşan istihbarat, koordinasyon ve yönlendirme birimleri kendi ülkelerinde operasyonlar yürütüyorlardı. Hiram Abbas ve arkadaşları Londra'daki Cento Koruyucu Güvenlik Kursu'nda İran ve Pakistan'dan gelen meslektaşlarıyla kısa zamanda kaynaştılar. Amerikalılar ile İngilizler dostluk kurmuşlardı. Aslında hepsi sıkı birer antikomünist olarak yetiştirilmişler ve ülkelerinde bu konuda gözlerini budaktan esirgemiyorlardı. Ama işte yine de kursta gruplaşma olmuştu. Eğitim daha çok psikolojik harbin nasıl yürütüleceği üzerineydi. Bu kurslarda özellikle basında gazeteci yazarlardan oluşan bir casus ağının nasıl kurulacağı öğretiliyordu. Cento medyada Sovyetler Birliği aleyhinde yazı yazanlara yüksek miktarlarda paralar ödüyordu. İşin gülünç yanı yazılan haber veya makalenin içeriğine değil, sütununa, santimine para verilmesiydi. Cetvelle ölçülerek para veriliyordu. Bu demode uygulama 1974 yılına kadar devam etti. O yıldan sonra artık para değil, fırsat vermeye başlandı. Basında casus ağına takılan gazetecilere görüş lideri deniyordu. Cento kursunda ayrıca gizlilik dereceli bilgilerin korunması, personel teftişleri gibi konularla SSCB, Çin İstihbarat Teşkilatları hakkında bilgiler veriliyordu. Hiram Abbas, Cento'da komünizmle mücadele yöntemlerini öğrenirken, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki dostluk temelindeki ilişkiler de hızla gelişiyordu. İlk adımı Türkiye 8 Eylül 1964'te attı. Hasan Esat Işık, Fahri Korutürk'ün yerine Moskova Büyükelçisi olarak Sovyetler Birliği'ne gönderildi. Bu atama Türk hükümetinin Sovyetler Birliği ile ilişkilerine daha fazla önem verdiğini göstermek için yapılmıştı. Sovyetler Birliği bu jeste hemen yanıt verdi. Ankara Büyükelçisi Nikita Ryov, Hasan Esat Işık şerefine bir öğle yemeği verdi. Yemekte Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin de hazır bulundu. 30 Eylül'de de Dışişleri Bakanı Erkin Moskova'ya gitti. Sovyetler Birliği Kıbrıs konusunda Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti. İki ülke arasında kültür anlaşması imzalandı. Amerika ve NATO gelişmeleri endişeyle izliyordu. Ancak bir ay sonra rahat nefes alacakları bir gelişme oldu. Bir ay sonrası. Divan Başkanı konuşurken delegelerin nefesleri bile duyulmuyordu. Başkan da herkesin gözünün ve kulağının kendi üzerinde olduğunu bildiğinden tane tane konuşuyordu. Saadettin Bilgiç 522, Tekin Arıburun 39 ve Süleyman Demirel 1062 oy. Sayın Demirel Adalet Partisi'nin genel başkanı seçilmiştir. Allah yolunu açık etsin. Divan Başkanı'nın bundan sonraki sözleri salonda yapılan tezahürattan duyulmuyordu. İki ay sonra İsmet İnönü Başbakanlık koltuğuna indirildi. Kayseri AP listesine bağımsız senatör seçilen Suat Hayri Ürgüplü başkanlığında AP, YTP, CKMP koalisyonu kuruldu. Süleyman Demirel başbakan yardımcısı olmuştu. Deyim yerindeyse devleti öğrenme stajına başlamıştı. Cento kursunda stajyerlik yapan Hiram Abbas yurda döndüğünde öğretmeni MAH Başkanı Fuat Doğu'nun Tuğ General olup kıtaya çıktığını öğrendi. Fuat Doğu'nun yerine MAH Başkanlığı'na ikinci kez Ziya Selışık getirilmişti. Selışık'ın göreve ikinci kez gelişinde Masonların bir rolü var mıydı? Bilinmez ama MAH Başkanı Ziya Selışık, Mason olduğunu reddeden Başbakan Yardımcısı Süleyman Demirel'e tuhaf şeyler söylüyordu. Demirel çeşitli işlerinin yanı sıra MAH'la da mesaiye başlamıştı. Sonraki yıllarda o günleri gazeteci Cüneyt Arcayüre'ye şöyle anlatıyordu. Allah rahmet etsin, Ziya Selışık vardı. Sık sık gelir ve iyi sıhhatli olsunlar da herhangi bir şey yok der ve giderdi. Ben bu ifadeyi dinler fakat hiçbir şey anlamazdım. Kimdi neydi bu iyi sıhhatli olsunlar derdim içimden. Utanır Ziya Selışık'a soramazdım. Sonunda bir gün dayanamadım, sordum Selışık'a. Kim bu iyi sıhhatli olsunlar? Cevabı çok kısaydı. Ordu dedi. Başbakan yardımcısı Demirel devleti öğrenmeye çalışırken mecliste yeni istihbarat yasa tasarısı görüşülmeye başlanmıştı. MAH'tı, MİT oldu. 1963'te İsmet İnönü koalisyon hükümeti tarafından meclise sevk edilen Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT kanunu tasarısı 2 yıl sonra 6 Temmuz 1965'te yasalaştı. Yasanın TBMM'den çıkana kadar geçtiği aşamaların öyküsü ilginçti. 1960'ta Bayar Menderes yönetimini deviren ihtilacı subaylar, MAH'ta personel tasfiyesi yaptıkları günlerde, MAH'ın SİHA, SAVAK ve Mossad'la iç içeriğini, teşkilatın içinde asker-sivil çekişmesi olduğunu, hükümetlere istihbarat vermediğini, dış istihbaratla uğraşmak yerine iç siyasete karıştığını, emniyet istihbaratı ve genelkurmay istihbaratıyla aralarında rekabet ve çekişme olduğunu görmüşler, teşkilat yasasını çıkarmak için kolları sıvamışlardı. Devlet Planlama Teşkilatı, DPT Başkanı Şinasi Orel'e görev verilmişti. Orel, MAH'ı daha belirgin biçimde organize edecek, görevlerini yasal hükümlerle sınırlayacak bir milli istihbarat teşkilatı için komisyon kurdu. Üyeler arasında Ankara Sıkı Yönetim Karargahı Komutanlığı'ndan Binbaşı Recep Ergun, MAH'ın hukuk müşavirleri, İçişleri Bakanlığı adına Önemli İşler Müdürü Ergun Gökdeniz, Genelkurmay İstihbarat Dairesi temsilcileri vardı. Komisyon MİT tasarısını hazırlarken dünyada benzeri bulunan gizli servislerin iç yapılarını, uğraşılarını uzun uzadıya incelemişti. Gizli servisler birbirine benziyordu. Yapısal ayrımları yoktu. Ancak uygulama yöntemleri ayrıydı. Örneğin ABD'de casusluk espiyonaj görevini CIA üstlenmişti. Karşı casuslukla FBI ilgileniyordu. Sovyetlerde KGB'nin yanı sıra GRU örgütü vardı. Bu ikinci örgüt ordu istihbaratı diye anılıyordu. Yasa komisyonda hazırlanırken MİT'e iki görev birden verildi. Bu ana kural hiç değiştirilmedi. Tasarı meclisten geçerken de korundu. Komisyonun uzun süre tartıştığı ana konu MİT dışında kalan devlet istihbarat birimlerinin MİT'le organik ilişkilerinin nasıl düzenleneceğiydi. Bir eğilime göre örneğin İçişleri Bakanlığı istihbaratı da MİT bünyesine alınmalıydı. Genelkurmay istihbaratı MİT'in dışında kalmalıydı ama ötekiler MİT'e bağlanmalıydı. Emniyet Genel Müdürlüğü de kontrespiyonaj yapıyordu. Bütün istihbarat birimlerinin MİT'e bağlanmasını savunanlar birbirinden ayrı örgütlerin aynı konuları araştırırken ister istemez kimi çatışmalardan kaçınılamayacağını öne sürüyorlardı. Öteki istihbarat birimlerinin MİT'e bağlanması fikrinden vazgeçildi. Komisyon MİT yasa tasarısını hazırlayıp Milli Birlik Komitesi'ne gönderdi. Onlar da meclise havale etti. İşte bundan sonrası biraz kafa karıştırıyordu. Çünkü 1961 Temsilciler Meclisi tutanaklarına göre cilt 6 sayfa 2, 1-38 sayılı MİT tasarısı Temsilciler Meclisi'ne görüşülmek üzere Başkanlık Divanı'na verilmişti. Daha sonra Milli Savunma ve İçişleri Komisyonlarına ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonu'na seçilen temsilci üyelerden oluşan karma komisyona gönderilen tasarının metni ne yazık ki mecliste kayboluvermişti. Basına kapalı görüşme. Sonunda şu oldu, bu oldu ve MİT yasa tasarısı 2 yıl sonra 23 Mart 1965 tarihine Meclis Genel Kurulu'na geldi. Millet Meclisi'nde Salı günü başlayan 79. Birleşim'de Başbakan Suat Hayri Ürgüplü adına Başbakanlık Müsteşarı Vekili Muhlis Fer ve Milli Emniyet Hizmetleri Başkanı Ziya Selaşık yazılı yetki belgesiyle oturuma katılmışlardı. Başbakan adına konuşma yapmak üzere meclis kürsüsünde MAH Başkanı vardı. Başkan Ziya Selaşık daha çok personel yasasıyla ilgili sorunlardan bahsettiyse de milletvekilleri dediklerinden fazla bir şey anlamadılar. Dipnot: Millet Meclisi Tutanak Dergisi Dönem 1 1965 Cilt 37 Sayfa 591. Ancak tabii Senatör Haydar Tunç Kanat'ın konuşması Senato'yu sinirlendirmişti. 27 Mayıs ihtilalinden sonra Milli Emniyet Teşkilatımız bünyesindeki yabancı unsurlardan temizlenmiş ve teşkilata yeni bir düzen verilmeye çalışılmıştır. İhtilalin o günkü zor şartları içinde dahi yeni bir teşkilat kanunu hazırlanması için emir verilmiş ve personel içinde tensikata, yani azaltmalara geçilmiştir. Rejimin güvenliği ile ilgili görevlerin İçişleri Bakanlığı'na devri kararlaştırılarak kanun tasarısına ithal edilmişti, yani içine alınmıştı. Bugün huzurunuza gelen kanun tasarısı o zamandan beri birçok tadillere uğradıktan sonra bugünkü şekliyle huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Bu devrede müttefiklerimiz Amerika'nın CIA İstihbarat Teşkilatı'nın da gelip Milli Emniyet'in içine yerleşmesi ve bizim hakkımızda elde etmek istedikleri siyasi, iktisadi, sinayi, sosyal ve diğer önemli istihbaratı yine bizim teşkilatımız aracılığıyla ve kendi paralarıyla sağlamaları da Milli Emniyet Teşkilatı'nın dış istihbarattan ziyade iç güvenlik faaliyetlerine zorlamış ve bunda da başarı sağlamışlardır. Bilhassa teşkilatta önemli mevkiler işgal edenlerin Amerikalılar tarafından tertiplenen dış seyahatlere katılmaları ve hibe şeklindeki bazı yardımlar Amerikalıların bu teşkilatın sırtından kendi milli güvenliğimiz aleyhine geniş imkanlar sağlamalarına sebep olmuştur. Dipnot: Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi Birleşim 86-1965 Cilt 28'e 1 Sayfa 29 ve Haydar Tunç Kanat Amerika Emperyalizm ve Siyah Tekin Yayınevi 1987 Sayfa 97.